Yeşil Bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zırı.
19 Kasım 2020 günlerden Perşembe, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Utku Zırı, Teknik Masa'da Feryal Kadir. Bu haftanın Yeşil Bülteni'ni bize her nereden dinliyorsanız eğer oraya misafir edeceğiz. Saat 11'i biraz geçiyor. Yeşil Bülten'e başlıyoruz bu haftada. Bu haftada yine aslında Türkiye'deki çevre ekoloji mücadelelerinin, yerel hareketlerin gündeminde olan bir konuyu biz de bugün üzerine konuşarak devam ettireceğiz. Çok yakın zaman önce, yani yaklaşık 11 saat önce de kritik bir gelişme oldu bu konuyla ilgili. Onun üzerine de böyle bir hızlı ip değerlendirme şeklinde bir yayın götüreceğiz. Ben konuğumu sizlere tanıtayım. Daha önce de Yeşil Bülten'de ağırlamıştı kendisini. Samsun'da yüz yüze bir kayıt yapmıştık o zaman kendisiyle. Şimdi farklı şehirlerdeyiz. Ben İzmir'de. Kendisi sanıyorum yine Samsun'da. Değil mi Mehmet Hocam? Hoş geldiniz.
Tabii. Samsun'dayım. Merhabalar. Bütün Açık Radyo dinleyicilerini saygıyla selamlıyorum. Bir taraftan da kendi Facebook hesabımdan da bu görüşmeyi canlı yayınlamaya da gayret ediyorum. Bilginiz olsun.
Ne güzel.
Açık Radyo'nun frekansını da belirteceğim.
Ne güzel Sayın Hocam.
Sevgili Utku, görüşmeyeli Yeşil Bülten'in konuları içerisine giren her alanda Türkiye maalesef zemin kaybetmeye, doğasını kaybetmeye, insanlar sağlığını kaybetmeye, artı ekonomik değer açısından da ülke varlıklarını ve hazineyi kaybetmeye devam ediyoruz. Buradan girebiliriz diye düşünüyorum. Buyurun.
Doğru. Çok yakın bir konuyla başlayalım. Konu muhakkak ki dallanıp budaklanacak Sayın Hocam. Bir torba teklif yine. Çok uzun yıllardır artık Türkiye'nin sanıyorum biraz alıştığı da torbanın içerisine pek çok kanun maddesiyle ilgili değişiklik teklifleri konulup meclis gündemine geliyor. Onlardan biri yine bu kez elektrik piyasası kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiydi. Ve ciddi de tepki çekti kanun teklifi meclis gündemine gelmesiyle birlikte. Dün gece yarısı tekliften çıkarıldı madde 6. En üzerinde tepkilerin yoğunlaştığı maddeydi. Yasanın geneline dair de sizin de yönetim kurulunda bulunduğunuz TMOBA bağlı Elektrik Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası bir açıklama da yaptılar. Sert bir açıklamaydı. Torba yasa teklifini geri çekin diyen ve detaylanan. Bütün bunları da konuşacağız. Ama önce şu son gelişmeyle başlayalım. Dün gece yarısı kanun teklifinden o madde 6'nın çıktığını haberini aldık.
Şimdi şöyle yapalım. Önce ben madde 6'yı hani ne olduğunu bir söyleyeyim. Yani çıkartılan maddenin. Sonra da izin verirsen bu kanun teklifi üzerine genel olarak bir değerlendirme yaptıktan sonra
o şekilde gidelim.
Meslek odası olarak ve Samsun'u Çarşamba Ovası'nı ilgilendiren yönüyle iki madde üzerinde biraz ayrıntılı durmak istiyorum. Önce hızlıca madde 6'yı söyleyeyim. Madde 6 diyor ki 3213 sayılı kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir diyor. Bu madde şöyleydi. Ruhsat ve ham madde üretim izni sahası içerisinde jeolojik, hidrolojik, topografik yapının uygun olmaması veya özel mülkiyet izinlerinin alınamaması ve benzeri nedenlerden dolayı ruhsat sahasının dışında madencilik faaliyetleriyle ilgili geçici tesislerin kurulması talep edilebilir. Geçici tesislerin kurulacağı beyan edilen alternatif alanda yürürlükte bulunan maden ruhsatının faaliyetine engel olunmaması esastır. Yani aslında bu özellikle bizim çevre örgütlerinin, Samsun Çevre Platformu'nun ve Ekoloji Birliği'nin, Türkiye genelindeki pek çok çevre örgütünün en çok üzerinde durduğu maddelerden bir tanesiydi. Yani ruhsat izinlerinin olmadığı, işletme izinlerinin olmadığı sahalara da maden faaliyetlerin taşmasına izin veren bir maddeydi. Yoğun tepkiler üzerine bu madde geri çekildi. Şimdi izin verirsen ben önce torba kanun diye söze başladığın için Buna bir küçük itirazla ben söze gireyim. Bir kere her şeyden önce bu bizim 18 yıllık AKP iktidarında alışılageldiğimiz torba kanun mantığı gibi değil aslında. Neden değil? Çünkü bu kanun teklifi içerisinde 4646 sayılı 5346 sayılı yenilenebilir enerji kaynakları kanunu var. 6446 sayılı elektrik piyasası kanunu var. Maden kanunu var, petrol kanunu var, doğalgaz kanunu var. Bunlara ilave olarak katma değer kanunu ve kamu ihale kanunu var. Peki diyeceksin ki o zaman bu torba değil mi? Şundan dolayı torba değil. Bütün bu saydığım kanunların içerisindeki enerji ile ilgili düzenlemeleri düzenleyen üst yasa niteliğinde bu. Yani torba dediğin zaman birbiriyle alakasız kanun maddelerinde içerdiği gibi anlaşılabilir ama öyle değil. Burada tam 44 tane madde var. Bu ki 6. madde çıkarıldı, 43'e indi şimdi. Bu 44 maddenin tümü Türkiye'de daha önce yayınlanan enerjiyle ilgili kanunları düzenleyen bir çalışma bu. Dolayısıyla bunu torba olarak adlandırmak yerine ana enerji kanunu demek daha doğru olur. Çünkü kanunun adı, yani şu anda mecliste dün ve bugün görüşülen kanunun adı zaten elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. Şey bu, tam adı bu. O yüzden hani torba dediğimiz zaman biraz daha kimliğinden, kişiliğinden uzaklaştırıyoruz. İçeriğini bulanıklaştırıyoruz. O nedenle bu aslında bir enerji kanunu. Bunu böyle söyleyelim.
Bu peki, yani muhteviyatı itibariyle enerji...
Tamamen enerji, tamamen.
Hatta meselesine farklı ilgili, kanunlarla ilgili düzenlemeleri de barındıran aslında topyekun bir ilginç bir tarif. Bu ana enerji, ana
kesinlikle enerji kanunu. Kesinlikle, hatta katma değer kanununun enerjiyle ilgili maddeleri, özür dilerim, evet. İhale kanununun enerjiyle ilgili maddelerini içeriyor. Şimdi bu genel değerlendirmeden sonra birkaç cümle daha genel değerlendirme üzerine söyleyelim. Peki bu 44 madde ne getiriyor? Yani bu ülkenin çiftçisine ne getiriyor? Bu ülkenin sanayicisine ne getiriyor? Bu ülkenin emeğiyle zorlukla geçinen insanlarına, toplamda 43 milyonun üzerindeki elektrik abonesine bu elektrik piyasası kanunu ne getiriyor? Bu soruya cevap arayalım hep birlikte. Kanunu hazırlayan İstanbul Milletvekili Sayın Nevzat Şatıroğlu ve 88 AKP'li vekilin imzası var bu kanun teklifinin altında. Bakın ne diyorlar? Yani bu sayın vekiller bakın ne diyorlar? Kanunun gerekçesinde daha ilk birinci sayfada maddelere geçmeden önce düzenlemenin özel sektör yatırımcılarının faaliyetlerini daha sağlıklı ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etmek, dinleyicilerimizin dikkatini çekiyorum. Tamamen enerji sektöründe üretim faaliyetini sürdüren bütün enerji şirketlerini ve özellikle elektrik dağıtım şirketleri başta olmak üzere dağıtım şirketlerini, bunların pazarlamasını yapan şirketlerin faaliyetlerini daha hızlı ve kolaylaştırmak üzere olduğunu zaten kanun teklifini hazırlayanlar söylüyorlar. Yani daha ilk cümleden, daha en baştan kimin için hazırlandığı belli. Peki
buraya bir not düşebilir miyim ben de Sayın Buyurun. Hocam? Şunu söylemek isterim. Bu şirketler ki özellikle elektrik dağıtım şirketleri kamuya olan borçlarını yıllardır ödemiyorlar. Kesilen cezaları dahi yıllardır ödemiyorlar. Yani
Utku Bey, safi, çok açık net maddeler var bunlarla ilgili. Var yani.
Evet.
Bu cümleden hareket ederek bu enerji şirketlerinin kamuya olan yükümlülüklerini, mesela 10 yıl önce işte bir enerji ihalesi almış, o enerji ihalesini yerine getirmesi gerekiyor ama daha hiçbir adım atmamış, tek bir çivi bile çakmamış. Dolayısıyla içerideki teminatının irat kaydedilmesi lazım, teminatının yanması lazım. Bu kanun teklifi COVID-19 bahanesiyle 10 yıldır, yıllarca kamuya karşı yükümlülüğünü yerine getirmeyen enerji şirketlerinin İçerideki teminatlarının irat kaydedilmesini önlüyor. Şirketlere, özellikle bu doğalgazla ilgili şirketlerin devir tesliminde vesairede KDV alınmaması gibi maddeler içeriyor. Ayrıca kamu yararı tanımı üzerinden hareket ederek acele kamulaştırma kararlarında tamamen enerji piyasası kurulu ile TEDAŞ'ı yetkilendirerek aslında bir anlamda kırsaldaki mülk sahibi, tarla, bağ, bahçe sahibi, çiftlik sahibi, özellikle enerji üretim sahasına yakın insanlarımızın mülkiyetlerinin şirketlere devrimi hızlandırıyor. Kamu yararı kavramının içini muğlaklaştırıyor. Özet olarak, hani biz şimdi birazdan elektrik enerjisini, biyokütleyi konuşacağız ya, aslında bu kanun bu haliyle kamu yararının doğrudan doğruya aslında şirket yararı olduğu anlamına gelen maddeler içeriyor. Dolayısıyla bu kanun teklifinin hazırlandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi, aslında bizim Ekoloji Birliği'nde tanımladığı gibi, ya Türkiye Büyük Şirket Meclisi midir? Yani bu mudur yani? Yani daha dolayısıyla daha en baştan gerçekten halkımızın büyük çoğunluğunun emeğiyle geçinen, üreten sanayicinin, çiftçinin bu kanun metni içerisinde kendisini bulması, kendisine ait bir madde bulmasının imkanı yok. Bu genel değerlendirmeden sonra istersen şey ne halde, yani mecliste şu anda durum nedir, ona ilişkin birkaç cümle söyleyip ondan sonra da önümüzdeki iki maddeye değinelim diyorum. Eğer herhangi bir sorun yoksa.
Öyle yapalım hocam. Bu biyokütle meselesine aslında birazcık gireceğiz. Bu 6. maddeden kurtulundu. Ciddi tepki çekiyordu. Sizin söylediğiniz gibi sadece 6. madde değil, teklifin genelinde ciddi bir problem var. Yasa yapma teknikleri açısından, esastan ve usulden tartışmaların yürütülmesi gereken bir genel teklif de var elimizde. Bu madde 6 neden bu kadar merkezine oturduğu eleştirilerin?
Ya şöyle, biraz önce zaten maddeyi okuduğunuz zaman sonuçta maden şirketlerinin bir o faaliyeti, madencilik faaliyetini yürütmek üzere aldıkları bir işletme ruhsatı var ve o ruhsatın alanı belli, sahası belli. Yani madencilik faaliyetini nerede yapacağınız belli. Zaten biliyorsunuz özellikle 2016 yılından sonra onlarca kez değişen ÇED mevzuatı tamamen formalite haline geldi. Yani aslına bakarsanız ÇED mevzuatında maden şirketlerinin doğaya verdikleri zararı önleyecek bir mevzuat yok zaten ortada. Ama hiç olmazsa zarar ruhsat aldıkları alanla sınırlı kalsın. Yani bunu Fatsa'da, Fatsa'nın kırsalındaki altın madeni etrafındaki insanlar ve Fatsa ilçesinin tümü akarsularındaki zehirlenmeyle zaten yaşıyorlar. Bunu Kaz Dağları Türkiye'nin en bilinen yeri şu anda.
Evet. Bunu, yani aslında ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar bizi.
Bakın biraz, Utku Bey, bir maden sahasıyla ilgili işletme ruhsatı verilirken 2000 hektarlık, bakın 2000 hektarlık alanlar üzerinden ruhsatlandırılıyor ve birbirine bitişik en az 5-6 parsel, yani 10 bin hektar, 12 bin hektar, 15 bin hektar ruhsatlandırılan alanlar var. Bu alanların dışına çıkılıyor olması, izinsiz, ruhsatsız insanların özel mülkiyet alanlarına taşıyor olması veya orman alanlarına taşıyor olması tabii ki vahim bir maddeydi. Bunun çekilmiş olması önemli. Bu önemli. Bunu önemsiyoruz. Şimdi dün akşam gece geç saatlere kadar 7. maddeye kadar gelinildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu elektrik piyasası kanunu ile ilgili bugün saat 2'den sonra, yani saat 14 itibariyle görüşmeler yeniden başlayacak. Tabii ki bu maddeler içerisinde kamuoyunun, yani her kes kendisiyle ilgili olan maddeler üzerinde durabilir ama ben özellikle Samsun Çarşamba Ovası'nda 2019 yılından beri yaşadığımız bir biyokütle tesis kabusu var. Dolayısıyla içinde biyokütle geçen, yenilenebilir enerji kaynağı geçen her maddeye karşı bir aşırı hassasiyetimiz var. Çünkü 2 yıldır biz bu konudaki hem biyokütle mevzuatını, yani hem yenilenebilir enerji kaynakları mevzuatını, hem de özellikle sanayi kaynaklı hava kirliliği mevzuatını mecburen yaşadığımız için öğrendik, ezberledik. Yani aslında 2014 yılında, 2016 yılında nasıl gol yediğimizi yeni yeni anlıyoruz. Başımıza gelince anlıyoruz. Yani mecliste bir takım yasalar çıkartılıyor. O yasalar çıkartılırken bizim hayatımızı nasıl etkileyeceğini o anda takip etmediğimiz için, edemediğimiz için, çünkü meclis yeterince halka açık olamayabiliyor. Ancak sahada başımıza gelince anlıyoruz. Şimdi işin ucundan yakaladık. Yani 5 Ekim'de tesadüfen bu maddeleri ve bu yasa değişikliğini muhalefet milletvekillerinin bize görüş sormasıyla, yani elektrik mühendisleri odasına görüş sormasıyla yakaladık. Şimdi üzerinden yürüyoruz ve mücadele ediyoruz. 12. maddeydi bu ilk tasarı hazırlandığında. Şimdi Meclis Genel Kurulu'nda 13. madde olarak görüşülen madde, müsaade ederseniz dinleyicilerimiz için şu anda görüşülecek olan, bugün öğlenden sonra görüşülecek olan 13. maddeyi okuyacağım. Ve bizim hayatımızı, ben özellikle yani bir daha söylüyorum, yani Samsun Çarşamba'yı nasıl etkiliyor ve Türkiye'nin başka yerlerini nasıl etkiliyor? Müsaade edersen hemen iki cümle onlara değineceğim.
Mehmet Hocam, şöyle yapalım. Bence maddeyi okumayın da bize gerçekten hani nasıl etkilediğini anlatın.
Şöyle, maddenin tamamı değil, biyokütleyi okuyacağım.
Buyurun.
Çok önemli çünkü Utku.
Buyurun.
Şimdi 13. maddede biyokütlenin tanımı var. Yani 5346 sayılı yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında bakın biyokütleyi nasıl tanımlıyor? İthal edilmemek kaydıyla her türlü tarım, hayvan, orman ve su ürünlerinin atıklarının, bu atıkların işlenmesiyle elde edilen tehlikesiz ürünleri ve işlendikleri tesislerin tehlikesiz arıtma çamurlarını, burada virgül koyuyor, belediye atıklarını, çöp gazı dahil ve atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan ürünler. Bakın, bütün dinleyicilerimize sesleniyorum. Atık lastikler biyokütle ürünü müdür? Yani bütün dinleyicilerimizin bunu bir kere daha düşünmesini rica ediyoruz. Belediye atıkları kavramı nasıl bir kavramdır? Dolayısıyla biyokütle tanımı içerisine atık lastik eklediğiniz zaman, biyokütle tanımı içerisine belediye atıklarını eklediğiniz zaman, o biyokütle olarak dokunulmazlık kazandırdığınız ve bir dünya teşvik verdiğiniz tesislerin ne yakacağının kontrolünün yapılması imkansız ve bu madde değişikliği aslında 2016'da atık lastikler bu maddenin içine eklenmiş. Şimdi bizi dinleyen bütün dinleyicilerimizden istirham ediyorum. Bugün saat 2'ye kadar özellikle meclisteki bütün partilerin grup başkan vekillerine telefonla, maille, Instagram üzerinden, Twitter üzerinden ulaşmalarını istirham ediyoruz. 13. madde bu haliyle geçmemelidir. Atık lastikler biyokütle değildir. Belediye atıkları biyokütle olarak bu haliyle değerlendirilemez. Bu maddenin düzenlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla peki ne olması lazım? Buradaki atık lastikler ifadesinin çıkartılması lazım. Çünkü yenilenebilir enerji kaynakları kanunu açıkça fosil olmayan enerji kaynakları ifadesini içeriyor. Dolayısıyla biyokütle tanımında yapılan bu değişiklik, yani fosil madde içeren bu atık lastikler ifadesi aslında doğrudan doğruya yenilenebilir enerji kaynaklarını da kanunu da ihlal ediyor ve suistimal ediyor. Yani siz biyokütlenin içerisine atık lastikleri eklediğiniz zaman biyokütle tanımını da suistimal ediyorsunuz. Bakın dün Çarşamba Ovası'nda Tınarlık Mahallesi'nde ve Eğercili Mahallesi'nde iki tane biyokütle tesisinin bilirkişi keşfi vardı sahada. Bu keşiflere katıldık. Bir tanesi piroliz tesisi ormansal atık, tarımsal atık yakacağını iddia ediyor. Peki biz nereden bileceğiz tadilatla bunların lastik yakmayacağını, petrokimya türevi çöp yakmayacağını? Yani böyle bir
Mehmet
şey
Hocam, ben bir şey hemen baktım. Buyurun. Siz konuşurken belediye atığının kanundaki tanımına baktım. Belediye atığı diyor ki belediyeler tarafından ya da belediyeler adına toplanan atıkları temsil eder. Asıl kısım evsel atıklardan oluşur fakat ticaretten, ofis binalarından, kurumlardan ve küçük işletmelerden alınan atıklar da bu tanıma dahildir. Yani her şey aslında.
Her şey var.
Belediyenin topladığı bütün atıklar.
bu haliyle biyokütle diyebilir miyiz sevgili Utku?
Yani ağırlığı ambalaj, evsel atıkların. Yani atıkların oranına baktığımızda aklına, evsel atıkların ağırlığı ambalaj ve plastik.
Evet. Yani ya aslında. Çünkü Türkiye'de atıklar
petrol türevi
kaynağında ayrıştırılmıyor. Böyle bir uygulama yok ki. Yani bugün bir dünya insanın kendisi yurt dışına gitmese bile insanlar akrabaları var Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da. İnsanlar evlerinde daha şeyleri ayrıştırmak zorundalar. Yani organik atıkla plastik atığı, metal atığı evinde ayrıştırmak zorunda. Türkiye'de böyle bir uygulama yok. Çünkü Türkiye'de atık yönetimi yok. Dolayısıyla belediyeler bütün evsel atıkları, bütün bu saydığım iş yeri atıklarını alıyorlar Ve gömüyorlar. Artık gömme sahası yok Türkiye'de. Gömme, atık gömme yeri kalmadı. Dolayısıyla da bu atıkların yakılmasıyla artık bu atıkların atmosfere gömülmesini sağlıyoruz, savunuyoruz biz. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Türkiye...
Evet, bu ara herkesin ağzından çok duyulan bir laf bu. Böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten şaşıp kalıyoruz böyle şeyleri görünce. Yani evsel atıklar, belediyenin ya bir kentin bütün atıklarını biyokütle tanımı içerisine almak akıl alır şey değil. Lastiklerin geri dönüşümü, lastikleri bu tanımın içine almak akıl alır şey değil. Ama biz Türkiye'de bunları tartışır halde buluyoruz bir anda kendimizi. Bu da çok zor bir durum aslında bir taraftan.
Ben bir rakam vermek istiyorum dinleyicilere. Hani yasalarda bu tür değişiklikler olunca ne oluyor peki? Yani ne olmuş? Yani altı üstü böyle yazmışsak ne olmuş? Ha ne olmuş? Söyleyeyim mi size ne olmuş? Bakın 2016 yılına kadar biyokütle tanımının içerisinde sadece ormansal, tarımsal atıklar, hayvansal atıklar, bu atıkların işlenmesiyle elde edilen ürünler ve bitkisel yağlar var. Sadece bakın. 2016'da atık lastikler ve kentsel atıklar, sanayi arıtma çamurları biyokütle sayılmaya başladıktan sonra ne olmuş biliyor musun sevgili Utku? O tarihe kadar bütün Türkiye genelindeki biyokütle tesis sayısı 52 iken o tanım değişir değişmez şu anda 2020 yılında bu sayı yaklaşık 200. 4 kattan fazla bir artış var. Ve Türkiye'nin her tarafında pıtırak gibi şimdi lastik yakan, çöp yakan tesisler biraz da belediyelerin teşvikiyle kuruluyor artık. Yani bu Türkiye'nin çöp yakarak, Türkiye'nin lastik yakarak enerji elde etmeye ihtiyacı yok ki. Yani bunu başka programda da konuşuruz. Yani hani bu enerji programı olmadığı için çok değinmek istemiyorum.
Evet, aslında sizin söylediğiniz temel mesele şu. Bir geri dönüşüm politikası olmayınca Türkiye'nin, yani poşete evet. 25 kuruş alıyoruz. Dan ibaret bir görüntüden ibaret bir geri dönüşüm politikası olduğu zaman aslında biz çöpü ya, çöpten doğayı zehirlemeyi konuşuyor oluyoruz. Aynen. Yani acı ya, bir şekilde.
Atık, sıfır atık programı projesi diye bir proje var. Ya kesinlikle bir hani Türkiye gerçekten yani bu bir takım böyle hani canlı söylemler diyeceğim. Yani uygulanması aynı anda atıkları ayrıştırmadan, ayrıştırılan atıkların geri dönüşümü sağlanmadan, atıklar azaltılmadan, yani işte oradaki 3R'li yani döngüyü sağlamıyor ki Türkiye. Yani sonuçta siz lastiği yaktığınız zaman, siz çöpü yaktığınız zaman zaten o geri dönüşüm zincirini kırıyorsunuz. Ya yakma işlemi zaten yok etmektir. Şeyi, geri dönüşümü reddediyorsunuz zaten, böyle bir şeyi reddediyorsunuz. Tekrar o atıkların ekonomiye dönüşünü yok ediyorsunuz zaten. Dolayısıyla bunun önüne geçilmesi lazım. Bu madde bu yüzden önemli. Ne kadar süremiz kaldı bilmiyorum.
Bir dakikamız kaldı.
5 dakikada yekleme kaç dakikamız kaldı?
Bir dakikadan az süremiz var. Yani bir o son cümle rica yapalım. Edelim sadece.
Bir sonraki madde 14. maddede yenilenebilir enerji kaynakları kanunu ile ilgili. Maalesef Türkiye yenilenebilir enerji kaynağı gibi hepimizin desteklediği bir yaklaşımı suistimal içerisinde. Yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması bir takım inşaat şirketlerine ve ayrıcalı şirketleri bizim sırtımızdan, sanayicinin, çiftçinin sırtından sübvanse etme, destekleme mekanizmasına dönüşmüş durumdadır. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Bir sonraki programda da bu YEKDEM'in bu kanun üzerinden ne menen bir şey olduğunu, özellikle dolar cinsinden bu bütün doğaya zarar veren biyokütle santrallarının ve hidroelektrik santralları da dahil olmak üzere ayrıcalı şirketlerin nasıl kullandığını ve bizim bunları nasıl sübvanse ettiğimizi, meselenin sadece 3. köprü otoyollar olmadığını, meselenin sadece hasta garantili şehir hastaneleri olmadığını, aslında enerji üzerinden de nasıl soyulduğumuzu eğer davet ederseniz başka bir programda biraz
yapalım hocam. Öyle
bizi dinleyenlere çok teşekkür ederim.
Öyle iştahlı bir tanıtım yaptınız ki bir sonraki programda da konuşalım muhakkak YEKDEM'i. Çok teşekkür ediyorum bugün.
Ben
çok
teşekkür
sağ olun
ediyorum,
hocam.
Saygılar sunuyorum. Sağ olun.
Selamlar.
Sağ olun. Dinleyen herkese
değerli
çok
dinleyenler. Sağ olun hocam. Değerli dinleyenler, 95.0 Açık Radyo'daydınız. Yeşil Bülten'i dinlediniz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte Perşembe 11'de görüşeceğiz. Bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Hoşçakalın.
Yeşil Bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zırı.